Mev tek hecelik uyku, feryal tilmaç.
Ayrım 8.
Tohum. Annem 3 gün önce öldü. Hep hastaydı zaten. Cenaze töreni ve öncesindeki hazırlıklar için izin aldım. Müdür başın sağ olsun dedi. Sizler sağ olun dedim. Epey masraf oldu. Yine de kaçınmadım. Pek kalabalık değildi. Teyzem, kızı, torunu, üst kattaki Fazilet Hanım, başka birkaç komşu. İşten de bir Aygün gelebildi. Sade bir törendi. Mezarlıklar üzücü oluyor. Teyzem ağladı. Bana kendi ölümünü hayal etti gibi geldi. Yoksa annemle pek anlaşamazlardı. Aynı şehirde olmalarına karşın arada bir görüşürlerdi. Sonra eve geldik. Fazilet Hanım helva yaptı. Gelenler rahmetli temiz kalpliymiş, çok çekmedi dediler. Helva yediler. Teyzemler fazla oturmadı. Damadı erken geliyormuş. Bir akşam o da istiyor, beraber geliriz dediler. Aygün de kalktı. Sen işe kafanı yorma, ben hissettirmem yokluğunu dedi. İyi çocuktur. Fazilet Hanım bana yukarıdan yemek getirdi. Öbür komşuları alıp gitti. Kıymalı ıspanak yapmış. Sevmem, zorla yedim. Çok helva yemişim, tıkamış. Doydum, kalanı çöpe boşalttım. Annem olsa bağırırdı şimdi. Gavurun çocuğu, çaydan mı topluyoruz parayı? Tabağı çalkalayıp kapattım. Salonu havalandırmak için pencereleri açtım. Evde hastalık kokusu var. Sidik, ter, rutubet, ilaçlar. Eşya yenilemeli ya, daha değil. Cenazeye umduğumdan fazlası gitti. Annemin bankada parası var, çift imzalı. Yarın ilk iş onu çekmeye giderim. Hiç olmazsa şu yattığı divanı atayım. Yeni bir kanepe alırım, şöyle açılınca yatak olanlardan. Aygün de bizde kalırsa onda yatar. Yıllardır isterim, annem razı gelmez. Ev hali, kol kırılır, yen içinde kalır der. Gevreğini içine bük. Ama artık yok. Haftaya çağırırım, maç seyrederiz. Başka ne zevkim var? Sözcükleri de unutmamalı. Çalışıp para kazanmaya başlayınca ilk işim kocaman bir sözlük almak olmuştu. Sözcükleri severim. Hayatı belirsizlikten kurtarırlar. Her hareketin, duygunun, nesnenin, kentin, ülkenin, canlının bir karşılığı olması beni büyüler. Yoksa da yeni bir tane uydururum. Valide Hanım, sefledin yine. Terslenir de hemen. O ne demek o? Ağzının içinden homurdanırken etrafa tükürük saçmak demek. Hık demişsin, rahmetlinin burnundan düşmüşsün, saygısız. Ben de şans olsaydı dinlemezdim. Gerek yoktu. Tüm söyleyeceklerini önceden bilirdim. Sözlüğümü kucaklayıp odama çekilirdim. Salonda bakarım artık. Harflere dalar giderim. Ne güzel kıvrılır dönerler en beklenmedik yönlere. Sonra uzarlar bazen öylece dimdik. Önemlidir harfler. Yeri gelir bir harf adama ömür boyu hesap verdirir. Bir harf küçük bir dikkatsizlik. Soyadımız Derekçi. Dedem yük gemilerinde direkçilik yaparmış. Soyadı kanunu çıkınca direkçi olsun demiş. Nüfus memuru Derekçi yazmış. Babam yıllarca önüne geleni açıkladı durdu. Ben kendiliğimden açmam hiç. Sorarlarsa söylerim. Eskiden dere kenarında çamaşırcılar olurmuş. Hali vakti yerinde ailelerin çamaşırlarını yıkarlarmış. Başlarında da bu derme çatma çamaşırhanenin sahibi dururmuş. İşte Derekçi diye o adamlara derlermiş. Sıkılınca değiştiririm. Eskiden taşra illerini gezip köylerden, kasabalardan hiç duyulmamış şarkılar, türküler derleyen adamlar olurmuş. Topladıkları şarkıyı, türküyü getirip büyük şehirde yaşayan bestecilere satarlarmış. Bu Derekçiler sazda, cazda sözü geçen adamlarmış. Bazen istemsiz doğmuş kelimelere de bir karşılık bulmak gerekir. İnanırlar, inanmazlar. Anlatır geçerim. Ama harfler önemlidir, bilirim. İçlerinden yumuşak G'yi ayrı severim. Yalnızlığında, kifayetsizliğinde, yok sayılmasında, yok okunmasında kendimden bir şeyler görürüm. Annemin ilaç saati geldi. Vermek zorunda olmadığım için mutluyum. Teşekkür etmemeyi bilmemesi önemli değil. Annem de o benim. Varlık sebebim. Her akşam ani teraneyi dinlemek canımı sıkıyordu bir tek. Evlen artık. Bak, evladın yaşındakiler çoluk çocuğa karıştı. Abartmayı severdi. Kaşığı dayardım, ağzına da öyle susardı. İki ilaç arası lafı bıraktığı yerden tutardı. Hünsa derler, evlerden uzak. Tohuma kaçacaksın, tohuma. İki tansiyon, bir kalp ilacı, ılık bir bardak su. İçimde öfke birikirdi. Üzerini örterdim. Bilmem Fazilet Hanım mı sokardı aklına bunları. Ne olacak, fitne kumkuması. Hünsa. Bir yandan da hoşuma giden bir kelimedir. Sık sık kullanmayı denerim. Ne zordur günlük hayatta sözü oraya getirmek. Kullanılacaksa layıkıyla kullanmak gerek. Uğraşır didinirim. Hep oynadığım bir oyundur. Akşam saatlerce sözlük karıştırır, kimseden duymadığım bir kelime bulurum. Ertesi gün konuşma sırasında kullanmaya çalışırım. Kimi zaman tüm günüm o tatlı gerginliğin içinde geçer. Kendime hava kararıncaya kadar süre tanırım. Oturttum mu doğru cümlenin içine, müdüre, mesai arkadaşlarıma, çaycı Emine değme keyfime. Olmazsa dolmuş şoförüne, bakkala, manava, merdivende karşılaştığım fazilet hanıma. He ben Neka'yı kullanmam gereken gün ne kadar zorlandığımı anımsıyorum. Annem pirzola ısmarlamıştı. Akşam dönüşte kasaba uğradım. Çırağı Rasim vardı. Gözü kulağı duvara asılı küçük televizyonda, dört kalem pirzolayı tartıp da saramadı. Eli işte, gözü oynaştı derdi valide böylesine. Kelimemi hala kullanamamış olmanın gerginliği de cabası. Bu senin yaptığına he ben Neka'lık denir diye çıkıştım. Aval aval baktı. Tam yerine gelmiş miydi emin değilim. Nasılsa anlamadı. Paketi sinirle çekip aldım. Arada biz orada kalınca hile yaparım. Kim yapmaz ki? Annemin uyku saati. İdi demeliyim. Artık bütün saatler onun. Bağırır mı orada da? Televizyonun sesini kıs, kör olası. Görüldüğü gibi annemle anılarım pek mutluluk dolu değil. Yine de annemdi. Ölmese iyiydi. Ne yapalım, alın yazısı. Ömrü bu kadarmış. Rahat yatsın toprakların altında. Bir film bulurum şimdi. Vurdulu kırdılı. Kumanda benim. Hakkını vere vere seyrederim. Zihnim de dağılır. Acılıyım ne olsa. Bu durumda işe geç gitmem de sorun yaratmaz. Daireye gitmeden bankaya da uğrarım. Müdür anlayışlı adamdır. İnsanın annesi her gün ölmüyor. Allah gecinden versin, yarın bir gün onun da başında. O akşam annemin öldüğünü anlayınca Fazilet Hanım'ı çağırdım. Bir ayna alıp geldi. Ağzına tuttu. Buğulanmadı. Başımız sağ olsun oğlum dedi. Oklava sordu. Mutfakta vardı. 12 yaşıma kadar valide beni döverken kullanırdı. Börekte açtığı aynı oklavayı. Hala hamur işi sevmem. Getirdim. Göz kapaklarını örtüp iki kolunu boyunca uzattı. Bismillah deyip oklavayı ortadan ikiye kırdı. Sanırım ilk kez yapmıyordu. Özenle annemin iki yanına yatırdı. Giderken birini de alıp götürmesin diyeymiş. İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. Annemin başındaki tülbenti çıkardı, katlayıp çenesinin altından geçirdi. Kafasının üstünde düğümledi. Çenen çatılsın derdi rahmetli. Böyle oluyordu demek. Biraz oturdu Fazilet Hanım. Yapılacakları sıraladı, kalktı. Sabah olunca komşuları alır gelirim. Şanslıymış yine, aslan gibi erkek evladı var. Kapıda lambaları kapatma sakın diye de tembihledi. 7 gün evde ışık olacakmış. Annemle beni baş başa bıraktı. Tuvalete girdim. Uzun uzun işedim. Elimi yüzümü yıkadım. Geldim başucundaki koltuğa oturdum. Nasıl geçecekti gece? Maç da vardı. Kalktım televizyonu açtım. Şampiyonlar Ligi. İlk yarıyı kaçırmıştım. Sesini kıstım. İzledim. İyi maç oldu. Sonrasında yorumları dinledim. Kalkıp kendime çay demledim. Bardak bardak içtim. Bana mısın dememiş koltukta uyuyakalmışım. Sabah sıkıntıyla uyandım. Annemi görünce sıkıntım büsbütün arttı. Suratı donuk sarıydı. Televizyonu kapattım. Her yanım tutulmuş. Akşamdan kalan çayın altını yaktım. 2 lokma bir şey atıştırdım. 4 başı mamur kahvaltı edecek halim yok öyle evinde. Temiz gömlek giydim. Gidip Fazilet Hanım'ı çağırdım. Yanına birilerini de alıp geldi. Ben çıktım. Mesai saati başladığında belediyeden müdürü aradım. Böyle böyle dedim. İzin istedim. Başın sağ olsun dedi. Sizler sağ olun dedim. Tekrar tekrar hatırlama koşuma gidiyor kibarlığını. Anlayış gösterdi. 3 gün gelme dedi. İşler kaçmıyor ya. Mezar yeri bulmak kolay olmadı. İlk gün bir sonuç alamadım. Annemi mezarlığı morguna kaldırmak gerekti. O işi hallettim. İçim rahattı. Evde olmazdı. Kokar dedi cenaze işlerindeki müdür. Haklı. 2 güne kalmaz yer bulunurmuş. O gece rahat bir uyku çektim. Ertesi gün işler rast gitti. Öğlen olmadan yer bulunduğu haberi geldi. Çay söylemişlerdi. Kalanı başıma diktim. Gidip harca yatırdım. Cenaze bir ertesi güne kaldı. Öğlen namazını müteakip valideyi kara toprağa verdik. Nur içinde yatsın. Duvardaki saatli marif takvimine baktıkça, öldüğünden beri yaprak koparmamışım. Alışkanlık işte. Hep o koparırdı. Ölüm günü kalsın biraz. Durdurulmuş bir saat, bir saygı gösterisi. Çok düşündüm. Acaba ilacını verseydim yaşar mıydı diye. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece tıkandığını görünce merakıma yenildim. Yemek sonrasıydı. Divanda yatıyordu. Ne olduysa hırıldamaya başladı. Pencereyi açmış hava alıyordum. Gelen geçen arabalara bakıyordum. Döndüm, halini görünce donup kaldım. Orta sehpanın üzerindeki cüzdanına ulaşmaya çalışıyordu. Dilaltı hapını hep cüzdanında taşırdı. Alışırım zamanla. Önce yapabilecek mi diye izlemeye koyuldum. Sonra meraka kapıldım. Ölmek ne kadar kolaydır. Yoksa ölmesini istediğimden değil. Açıkçası fark etmiyordu. Vicdansız değilim. Kim annesini öldürmek ister? Sadece bir an için dört duvarın arasında kös kös yatıyor. Yaşasa ne olacak diye aklımdan geçirdim. Bana doğru bakıyordu. Uzanmaya çalışıyordu. Bense çakılıp kalmış heyecandan titriyordum. Yüzünün rengi değişmeye başladı. İlk kez bir insanı ölürken izliyordum. Hık dedi. İkinci bir hık. Kolu yanına düştü. Tık dedi gitti. Olacak iş değil, ne kolaymış. Belki de kalkıp şu takvim yaprağını koparmalı. Düşünmenin sonu yok. Aygün'ün dediği gibi hayat devam ediyor. Kaderi buymuş. Bir kardeşim olsaydı iyiydi. Annemin vardı da ne oldu? Yine insanın kendi çocuğu başka. Şöyle sırtını yaslayabileceği, tuttuğunu koparan bir erkek evlat. Paşalot demeli öylelerine. Bak annemin her şeyini ben hallettim. Haklı, haklıydı. Bir an önce evlenmeliyim. Tohumum kurusun istemem. Soyumuz devam etmeli. Ben de evlat günü görürüm. Yalnız ölmek kolay mı? Arıza kadın dörtlü. Büyüteç. Alıyor musunuz onları? Kasiyerin sorusuyla döndüm. Gözlerimi tezgahın önündeki görevliyle konuşan müşteriden ayırarak elimdeki kitapları uzattım. Kredi kartımı verdikten sonra dikkatimi tekrar onlara çevirdim. Müşteri yaşlı bir kadındı. Anladığım kadarıyla artık gözlüklerinin de yetmediğini, başka türlü okuyamadığını söylüyor, büyüteç satıp satmadıklarını soruyordu. 80'li yaşlarında olduğunu tahmin etmiştim. Çok zayıftı. Bir kemik hastalığı varmışçasına eğilmiş bükülmüştü. Sırtındaki kambur küçük ama oldukça sivriydi. O sıcakta giydiği petrol mavisi hırkayı yırtıp uç verecek izlenimine kapıldım. Uzun bir yaşamın artıklarının tıkıştırıldığı etten bir bohçaydı sanki. Bir süre gözlerimi alamadım. Fiziksel hırpalanmışlığına karşın seyrelmiş saçları hoş bir kahverengine boyanmıştı. Başına güneşten korunmak için olmalı, uçlarını ensesinde düğümlediği renkli bir eşarp bağlamıştı. Yüzünün neredeyse yarısını kapatan, kemik çerçeveli, kalın camlı bir gözlüğü vardı. 70 seneden fazla okumak ne yapardı kim bilir hepi topu bir çift göze. 30 yaşında okuma gözlüğü kullandığımı düşününce içimi anlık bir korku kapladı. Yaşlı kadın bıkmadan, usanmadan açıklıyordu. Büyüteç istiyordu. Sesi pürüzlü çıkıyordu. Anlaşılmadığını düşündükçe İngilizce anlatmayı deniyordu. Görevli saygılı ama bıkkın bir ifadeyle büyüteç satmadıklarını, kırtasiyecilere bakmasının daha iyi olacağını yineledi. En sonunda somut bir hedef göstermek için olmalı, onu cam kapıya doğru hafifçe yönlendirdi. Karşı bloğun köşesindeki kırtasiyeci işaret ederek olasılıkla orada bulabileceğini söyledi. Paketimi alıp ben de çıktım geçmesi için açılan kapıdan. Biraz takip ettikten sonra çekinerek yaklaştım. Merhaba, sanırım aynı şeyi arıyoruz. Ben de bir büyüteç almak istiyorum. Beraber bakalım mı diye sordum. Dikkatle baktı, bakışlarımı tarttı. Samimiyetime inanmış olmalı ki gösterdiği yerde büyüteç falan yok. Just stationery. Kalem, defter, bildiğiniz mektep ihtiyaçları. Ben tünele doğru yürüyeceğim. İsterseniz gelin diye cevapladı. Yürümeye başladık. Çok kararlı, bir o kadar da yavaş yürüyordu. Adımlarımı onunkilere uydurabilmem epey bir süre aldı. Sonunda ritmimizi bulduk. Ağır ağır süzüldük caddeden aşağı doğru. Tuhaf bir uyumdu bu. Dışarıdan bakan aynı yürüyüşü her akşam üzeri yaptığımızı sanabilirdi. Denizcilikle ilgili kitaplar satan bir dükkanın vitrininin önünde durduğumuzda gülümseyerek dönüp ilgiyle sordu. Sahi isminiz nedir? Oya, Oya Gürsel. Ya sizinki? Oya, Oya Gürsel. Ya sizinki dedim. Artık neredeyse tanışıyor olmamızın verdiği cesaretle koluna girerken. Suzan Satın. Son eşim İngiliz'di. Soyadım şaşırtmasın sizi. Tanışma faslımızı bitirip büyük anne torun gibi kol kola girdik içeri. Kapının açılmasıyla çan sesini duyup arka taraftan gelen görevliye büyüteç aradığımızı söyledim. Sesimin tonundaki tutkuya bakılırsa ben de yanıp tutuşuyordum ne zamandır da Suzan Hanım farkına varmamı sağlamıştı büyüteç olduğunu aradığımın. Satmıyorlardı. Oysa eski yeni çeşit çeşit haritalar sattıklarından olacak. Neredeyse emindim bulacağımızdan. Suzan Hanım omuz silkip kolumdan sıyrıldı, raflara doğru seyirtti. Hemen ardından seslenip beni de çağırdı. Oya, gelin bakın ne güzel ciltler var burada. En önde rafa dayanmış duran kitaplardan birini işaret ediyordu. Kuzey Denizi, İskandinavya ve fiyortlar. Kapağında deniz kenarında ağaçların arasında kırmızı ahşap bir ev vardı. Önündeki iskelede küçük bir motor bağlıydı. Marvelous, tek kelimeyle harikulade. Gittiniz mi hiç? Büyüteci şimdilik unutmuş görünüyordu. Hayır ama çok istiyorum gitmeyi diye yanıtlayıp uzanıp aldım kitabı. Fotoğraflarına bakalım mı, ister misiniz? Görevli iskemle getirdi, elinden tutup oturtturdum. Kahverengi lekeler kaplamıştı elinin üstünü, kupkuru ve soğuktu. Oldukça zorlanıyordu otururken, aslında pek çok hareketi yaparken. Sadece aklı yıllar içinden yara almadan geçmiş gibiydi. Billur gibi bir zihni vardı, zengin kelimeleri. Kitapçıdan çıktığımızda hava boğucu sıcağını hafif bir esintiyle seyreltmişti.
Ayrım sonu.